Ayrım 40. Çocuğun okulu tatildi, arkadaşlarıyla top oynadı. Ne olduğunu gördünüz mü? Çocuğun okulu top oynamış oldu. Ortak nesne. Nesneler ortak olabilir. Kitabını unuttu, kitabını almaya gitti. Bu kez de kitabını parantezine alarak birleştireceğiz iki tümceyi. Kitabını unuttu, almaya gitti. Anlatım bozukluğunun nasıl oluştuğunu anladınız artık. İşte size eğlenceli bir örnek. Çocuğun saçını kestim ve eve gönderdim. Çocuğu alıkoyup saçını göndermek değilse kastedilen bu anlatım bozuk. Bozuk anlatımları düzeltmek için ne yapılması gerektiğine burada girmiyorum. Çünkü o başka bir konu. Ortak dolaylı tümleç. Çocuğa bir şeyler söyledi, çocuğa para verdi. Ortak paranteze almaya alıştık, değil mi? Madem ki çocuklar, daha doğrusu çocuğalar ortak, alalım onu parantezine. Çocuğa bir şeyler söyledi ve para verdi. Anlatım bozukluğu, ortak paranteze alınamayan, ortak olsun diye konan ama ortak olamayan öğelerden çıkar. Söz gelimi birbirine bağladığınız tümcelerin biri dolaylı tümleç, öteki nesne istiyorsa bunları ortak bir nesneye de ortak bir dolaylı tümlece de bağlayamayız. Bağlarsak anlatım bozukluğu olur. Çocuğa para verdi, bakkala gönderdi. Anlatım bozukluklarını anlatırken bir anlatımın bozuk olup olmadığını anlamak için açılımını yapmayı önereceğiz size. Bunu şimdiden söylememde hiçbir sakınca yok. Söyleyeyim mi? Hatta hadi açılımını yapalım. Buradaki iki tümce nedir? Çocuğa para verdi, çocuğa bakkala gönderdi. Oldu mu? Gördünüz mü? Olmadı. Farklı dolaylı tümleçlerden birini ortak üye yapmak da anlatım bozukluğu yaratır. Sabahları erkenden işe gidiyor ama geç dönüyordu. Burada işe sözcüğü her iki tümcenin de dolaylı tümleci gibi görünüyor. Oysa yalnızca birini ilgilendiriyor. İkincisi işten diye başka bir dolaylı tümleç ister. Bunları doğru ve iyi anlatım konusunda daha ayrıntılı anlatacağım. Ortak belirteç tümlecini ayrı bir başlık altında almayın. Eylemin yapılışı ya da zamanı bakımından ortaklık varsa aynı tümleci iki kez kullanmak yerine bir kez kullanarak her ikisinin ortak belirteç tümleci durumuna getirilebilir. Böyle olmadığı halde böyleymiş gibi yapılırsa da anlatım bozukluğu oluşabilir. Ortak yüklem. Geceleri okula gidiyor, gündüzleri işe gidiyor. Yüklem parantezine alacağız bu kez. Geceleri okula, gündüzleri işe gidiyor. Aynı yüklemi iki kez yinelemek yerine sıklıkla başvurduğumuz birleştirme yolu bu. Aynı sıklıkla anlatım bozukluğuna da açık. Kadın telaşla bir aşağı, bir yukarı çıkıyor. Açılımını yapalım. Kadın telaşla bir aşağı çıkıyor. Kadın telaşla bir yukarı çıkıyor. Bir karşılaştırma olasılığına dikkat çekmeden geçemeyeyim. Öznenin birden çok olması, yargının da birden çok olmasını gerektirmez. Sanem ile Özhan memleketlerine döndüler biçiminde bir tümce, bağlı sıralı tümce değildir. Burada yalnızca aynı eylemi, dönme eylemini yapan iki özne vardır, iki ayrı tümce yoktur. Yüklemdeki eklerin ortaklığı. Bu maddeyi yukarıya almamıştım ama önemli. Üstünde durmadan geçemeyiz. Birden çok kip ekinin bulunduğu durumlarda ortak kip eklerinin parantezine de alırız tümceleri. Bunu az sonra örneklerden birinde yapmıştım zaten. Sabahları erkenden işe gidiyor ama geç dönüyordu tümcesinde. Sabaha kadar oturuyordum, ders çalışıyordum. Bu kez yalnızca hikaye bileşik zaman ekiyle birinci kişi eki ortak. Onların parantezini alacağız. Sabaha kadar oturuyor, ders çalışıyordum. Tahmin edeceğiniz gibi anlatım bozukluğu yapmaya çok elverişli bir durum. Ekler ortak olmadığı halde bir kez söylemekle yetindiğimiz anda anlatım bozukluğu oluştu demektir. Ablam durmadan anlatıyor, bense onu hiç dinlemiyordum. Açılım yapmaya gerek var mı? Ablam anlatıyordum gibi bir şey çıkıyor. Ki ile bağlanan tümcelerde kimi özellikler? Ki ile birbirine bağlanan tümceler, Türkçe söz dizimi kurallarına pek uygun olmamakla birlikte, epey uzun bir süreden beri Türkçe'de varlığını sürdürmekte. Yalnızca Nedim'in, "Sen kim ki gelesin meclise, bir yer mi bulunmaz, baş üzre yerin var, gül goncasısın, guşe-i destar senindir, gel, ey gül irana" diye başlayan ünlü müstezatını düşünürsek, 18. yüzyılda kim ki karışıklığı içinde bile olsa kullanılıyormuş. Eylemsilerle kurulan bileşik tümcelerin anlam özelliklerini taşıdığı halde ki'li tümceleri bileşik tümcenin değil bağlı tümcenin sonuna ek bir konu olarak almamın nedeni ki'nin genellikle bağımsız iki tümceyi bağlaması. Aslında ki, dade gibi, mime gibi hem bağlaç hem de ilgeç olarak göreve giren bağımlı bir sözcük. Bağlaç olarak göreve girdiğini da ve mı da yaptığımızda benzer biçimde anlayabiliriz. Bağlaçsa iki yanında iki tümce olmalıdır. Bir yanında tek sözcük, öteki yanında tümce varsa bağlaçlıktan değil ilgeçlikten söz etmek durumundayız. Ki dilimize Farsçadan girmiş bir sözcük. Bu sözcükle birlikte Farsçada ve diğer Hint-Avrupa dillerinde kullanılan bileşik tümce yapısı da dilimize girmiş. Farsçada ve Fransızcada bileşik tümce yapımına karşın Türkçe'de çoğunlukla bağımsız yüklemlerle kullanıldığı için bağlı tümce oluşturur. Aşağıdaki örnek İngilizce bir bileşik tümce. I know that you love me. Biliyorum ki beni seviyorsun. Bu tümcenin Türkçesi beni sevdiğini biliyorum. Ki bağlacı bize bu tümceyi İngilizce'deki ve diğer Hint-Avrupa dillerindeki yapısıyla ifade etme olanağı sağlıyor. Biliyorum ki beni seviyorsun. Bu türden bir söyleyiş iyi midir? Bir olanak olarak değerlendirilebilir, dile yeni bir anlatım biçimi getirir. Türkçenin sıralama mantığına aykırı olsa da yan tümce ve temel tümcenin sıralanışına farklı bir seçenek getirerek dile bir esneklik kattığı ve uzun karmaşık tümcelerin anlaşılmasını kolaylaştırdığı için sürekli olmasa da zaman zaman yeğlenebilir. Ki'nin bağlaç ve ilgeç olarak kullanımına birkaç örnek verip geçeceğim. Çünkü ki'li tümcelerin ayrıntısına girmek bu kitabın amacını da benim bilgi ve görgümün sınırlarını da aşar. Ki bağlacı. Ki ile bağlanan tümcelerdeki kimi anlam özellikleri? 1. İkinci tümce birincinin amacı olabilir. Televizyonu biraz uzaktan seyret ki gözlerin bozulmasın. Düz tümce halinde söylersek gözlerinin bozulmaması için televizyonu biraz uzaktan seyret. Gördüğünüz gibi tümceyi ters çevirdiğimizde her şey yerli yerine oturdu. Önce amaç, sonra sonuç. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz ki geleceğimiz aydınlık olsun. Düz tümceye çevrilmiş biçimi şu: geleceğimizin aydınlık olması için çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Türkçenin mantığına uygun söyleyişte, doğanın mantığında olduğu gibi, neden önce, sonuç sonra gelir. Ama önce amaç önce, sonuç sonra gelir. Türkçenin mantığına uygun söyleyişte, doğanın mantığında olduğu gibi, neden önce, sonuç sonra gelir. Amaç önce, sonuç sonra gelir. Ancak anlatım açısından, sonucu önce söylemenin uygun olacağı, algılamayı kolaylaştıracağı durumlarda olabilir. Bunu da yadsımayalım. 2. Birinci tümce, ikincinin nedeni olabilir. Kendisini iyi yetiştirmiş ki bu kadar güzel konuşuyor. Düz tümce karşılığı, kendisini iyi yetiştirdiği için bu kadar güzel konuşuyor. Göre anlamıyla olumsuz koşul-sonuç ilişkisi kurar. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Sözün mecaz anlamını bir yana bırakalım. Ne diyor? Çiğ yeseydim karnım ağrırdı. Yemediğime göre karnım ağrımaz. Alemin ağzı torba değil ki büzesin. Ölçüt, derece bildirir. Köyümü öyle özledim ki burnumda tütüyor. Kendisinden önceki eylemin gereksinimine göre kendisinden sonraki tümceyi anlamca birincinin öznesi, nesnesi, dolaylı tümleci görevlerine sokar. Özne: öyle anlaşılıyor ki o zamanlar poz vermeye pek düşkünmüşüz. Anlaşılan ne diye sorduğumuzda ki'den sonrası yanıt veriyor. Düz tümce olarak baktığımızda söylemek istediğim daha iyi anlaşılacak. O zamanlar poz vermeye pek düşkün olduğumuz anlaşılıyor. Nesne: çobanlar iddia ederler ki bu sular her derde devadır. Çobanlar bir şey iddia ederler. Neyi iddia ederler? Çobanlar bu suların her derde deva olduğunu iddia ederler. Dolaylı tümleç: İnandım ki bana ilgisini tümden yitirdi. Bunu da çevirelim düz tümceye ki kendisinden sonra gelen tümceyi anlamca dolaylı tümleç yaptığı daha iyi görülebilsin. Bana ilgisini tümden yitirdiğine inandım. Ki ilgeci: ki ilgeç olduğunda vurguyu kendisinden önceki sözcüğün üzerine çeker. O sözcüğü belirginleştirir. Başka bir deyişle bütün ilgeçlerde görülen ortak özelliği gösterir. Solculuk yapar, kendisinden önceki sözcüğe yönelir. Kendisinden sonraki sözcüklerle onu tamamlar. Yani ki'den sonraki bölüm, önceki bölümün anlamca sıfatı olur. Ki'nin Türkçe sıralamayı ne kadar alt üst ettiği en çok bu örneklerde belirginleşiyor galiba. Sen ki en yakın arkadaşımsın. En yakın arkadaşım olan sen. Siz ki beni tanırsınız. Beni tanıyan siz. Bir adam ki söz dinlemez. Söz dinlemeyen bir adam. O yerden ki herkes kaçar. Herkesin kaçtığı yer. Bir dert ki yürekler acısı. Yürekler acısı bir dert. Özne, yüklem ilişkisi, çatı. Bu konuya özne yüklem ilişkisi adının yanı sıra çatı adının verilmesini çok isabetli bulduğumu belirtmeliyim önce. Daha doğrusu bir öncelik sırasına koyarak kimi noktaları açıklamalıyım. Birincisi, çatı denmesi çok uygun. Çünkü dil bilgisi evinin bittiğini, sıranın çatının çatılmasına geldiğini bildiriyor bu ad. Gerçekten de dil bilgisinin son konusudur çatı. sonrası öğrenilen dil bilgisi kurallarının uygulamasından ibaret. Başlamadan değineceğim ikinci nokta, nesne yüklem biçiminde bir ilişkiye yer vermeyecek olmamla ilgili. Konu ilerledikçe anlaşılacak ki nesne ile yüklem arasında bulunduğu varsayılan ilişki de özne ile yüklemin ilişkisinden doğan değişik bir boyut olmaktan öte bir şey değil. Başlamadan değineceğim üçüncü nokta derken, çoktan başladığımın da farkına vararak ilişki sözcüğü üstüne düşündürmek istiyorum birazcık sizi. Daha önce özne ile yüklem arasındaki bir başka şeyden, uyumdan söz etmiştik. Uyum bir denklik, bir yakışma konusuydu. Gerçi siz açıp özne yüklem uyumu konusuna bakarak da anımsayabilirsiniz. Ama ben de şöylece bir anımsatabilirim size. Özne, insan, çoğul, yüklem, çoğul. Özne, insan değil, çoğul, yüklem, tekil. Daha önce bu konuyu anlatırken de dediğim gibi uyum bir yakışma, yakışmama sorunudur. Oysa özne yüklem ilişkisi yargının ortaya çıkış biçimiyle ilgilidir. Az daha açayım. Bir genç kız ile bir genç erkeğin yan yana görür ve birbirlerine çok yakıştırabilirsiniz ya da yakıştırmazsınız. Biri çok uzun boyludur, bir iki onun yanında pek kısa kalmıştır. Kavak ağacına sepet asalı gibi olmuşlardır falan filan. Bu hiçbir şey demek değildir. Ama o iki genç arasında bir ilişki varsa ortada biraz dururuz. Aileler girer devreye, niyetleri ciddi mi, değil mi araştırılır, başka bir deyişle yer yerinden oynar. İşte bizim şimdi inceleyeceğimiz şey bu, ilişki. Bu konu süresince sürekli soracağımız soru şu olacak. Özne, yüklemin bildirdiği eylemi nasıl yapıyor? Yüklemin bildirdiği eylem dediğimize göre, yüklem bir eylem bildirecek demektir. Yani, yüklem eylem değilse ne olabilir? Evet, ad olabilir ve ad tümcelerinde özne bir durumdadır. Ortada gerçek anlamda bir eylem bulunmadığı için yüklemle öznenin ilişkisi söz konusu değildir. Bu veriyi bir not olarak hemen aşağıya düşüyorum. Ad tümcelerinde özne-yüklem ilişkisi aranmaz. Bu ilke bizi kendiliğinden bir başka ilkeye bağlamakta. Eylem tümcelerinde özne-yüklem ilişkisi aranır. Biz de bunu aramak için kolları sıvıyoruz. Eylem tümcesi çekimli eylem demektir. Yüklemin bildirdiği bir eylem vardır. Özne bu eylemi yapar. Eylemleri genel olarak geçişli ve geçişsiz eylemler olmak üzere iki öbekte toplarız. Geçişli eylem. Yüklemin bildirdiği eylem özneden nesneye geçer. Bunun için geçişli eylem denmiştir. Özne, eylemi nesne üstünde gerçekleştirir. Özne, etkin, aktif bir görevin adıyken, nesne, eylemden etkilenen, edilgen, pasif bir görevin adıdır. Geri gelmişken burada adlandırmada gösterilmesi uygun düşen bir titizliğe de değinelim. Fark etmişsinizdir. Etkin dedim yukarıda, etken değil. Oysa konuyla ilgili olanlar terimin birçok yerinde etken özne diye geçtiğini bilir. Bir anlam karışıklığına yol açmamak için etken sözcüğünü amil, faktör anlamında kullanıp aktif karşılığı etkin sözcüğünde karar kılmalıyız diye düşünüyorum. Aşağıdaki tümceye bakalım şimdi. Alper bulaşık yıkadı. Alper özne, eylemi yapan etkin. Bulaşık nesne, eylemden etkilenen edilgen. Yıkadı yüklem, eylem. Bu tümcede neler olduğuna bir bakalım. Yıkama eylemini Ayşe'ye, Fatma'ya değil de Alper'e yaptırmamın altında hayat müşterektir saf sözünü bulabileceğiniz gibi feministliğime de hükmedebilirsiniz. Önemli değil. Önemli olan şu, ortada bir yıkanma eylemi var. Alper'in bu eylemi üstlenmesi yetmez. Bir de yıkanacak bir şeylerin, örneğin bulaşığın, çamaşırın olması gerek. Yıkayacak bir şey bulamazsa Alper yıkama eylemini yapamaz. Alper yıkama eylemini alacak, kendisinden bulaşığa geçirecek ki geçişli eylemin geçişi sağlanabilsin. Bir tümcede nesne varsa eylemin geçişli eylem olduğunu zaten hemen anlarız. Ama nesnesi bulunmayan eylemleri hemen geçişsiz eylem saymayalım. Eylem geçişli olduğu halde tümcü içinde nesnesi bulunmayabilir. Sevdim. Sevdiği şeyin ne olduğunu söylememiş de olsa kişi, sevme eyleminin yapılabilmesi için en az seven bir kişi kadar gereken bir şey daha var. Sevilecek olan bir kişi, varlık. Sevdim diyen kişiyi duyan, hele meraklı biri ise kimi, neyi diye soracaktır hemen. Ayrıca bulunsa da bulunmasa da geçişli eylem nesne gerektirir. Böyle bir tümcenin öğelerini bir matematik kümesi gibi şöyle gösterebiliriz. Özne, nesne, yüklem. Geçişsiz eylem. Yüklemin bildirdiği eylem özneden başka bir varlığa geçmiyorsa, eylem öznenin üzerinde kalıyorsa bu eylem geçişsizdir. Burcu uyudu. Burcunun uyumak için neye ihtiyacı var? Yatağa demezsiniz umarım, çünkü ona bile ihtiyaç olmayabilir. Uyumak, kırmak gibi, yıkamak gibi, sevmek gibi bir eylem değil çünkü. Gider uyursunuz. Uyumak eylemini yapmak için burcu yeter. Öznenin eylemi üzerinde uyguladığı herhangi bir nesne yoktur. Öyle bir nesneye gerek de yoktur. Geçişsiz eylem adı üstünde özneden başka bir yere geçmez, öznenin üzerinde kalır. Küme olarak şöyle gösterebiliriz. Özne, yüklem. Geçişsiz eylemleri kendi içinde ikiye ayırmıştık. Durum bildiren eylemler. Özne, yaptığı hareketin durumundadır. Merve gitti. Git eylemi fizikte vektör denen bir okla gösterebileceğimiz, yerde izini çizebileceğimiz, demek ki görülebilir, gösterilebilir bir eylemdir. Oluş bildiren eylemler. Karnım acıktı. Özne bir oluşum içindedir. Yüklemle birlikte bu oluşumu gerçekleştirir. Eylem, özne tarafından gerçekleştirilmeden kendiliğinden oluşmuştur. Öznenin bir iş yapması söz konusu değildir. Olan bir eylem vardır. Bu eylemin olduğunu biz öznedeki değişiklikten anlarız. Liseden, biyoloji dersinden anımsıyorum. Kaslar, çizgili kaslar, düz kaslar diye ayrılırdı. Durum ve oluş eylemlerini böyle düşünebiliriz. Kolumuzu, bacağımızı istediğimiz yere uzatmamız nasıl elimizdeyse, durum eylemlerini de yapmak öylece elimizdedir. Oysa kalp kaslarımız biz çalışmalarını istediğimiz için çalışmaz. O çalışır, çalıştığını sık sık anımsamasak da çalışmadığını çok acı hissederiz. Oluş eylemleri de böyledir. Bizim gerçekleştirmemize bağlı değildir. Kendiliğinden oluşur. Şimdiki konumuzun can alıcı noktasına geldik. Eylemden eylem yapan aşağıdaki yapım ekleri bizim için çok önemli. Çünkü bu eki alınca eylemin anlamı değişir. Eski özne bu değişen anlamı karşılayamaz durumda olduğu için o da değişmek zorunda kalır. İşte bu konuda bizim yapacağımız şey aslında şu. Bu eklerden birini alarak değişen eyleme ayak uydurmak üzere değişen özneleri inceleyeceğiz. Ama Elbette ondan önce öznelerde bu değişikliği yaratma gücüne sahip ekleri bizim bütün işimizi bu eklerle olduğu için göreceğiz. Ne, le, şe, geçişsizlik eğilimi. Re, te, tır, geçişlilik eylemleri. Geçişli bir eylem, geçişsizlik ekleriyle geçişsiz bir eyleme, geçişsiz bir eylemde geçişlilik ekleriyle geçişli bir eyleme dönüştürülebilir. Demek ki bu ekler eylemin anlamını değiştiriyor. Bu da demektir ki eylemin ortaya koyduğu emir değişiyor. Değişen eylem kendisine yeni bir özne ister.